Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Teknovadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Dijital dünyaya odaklanıyor biliyorsunuz programımız ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine de ışık tutmaya çalışıyoruz. Sizleri de bu dijital keşif yolculuğumuza davet ediyoruz. İki önemli konumla, iki farklı konuda sizleri bilgilendireceğiz bugün. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk konuğumuz Verion Teknoloji Genel Müdürü Sayın Yüksel Sabast. Hoş geldiniz elimize.
Merhabalar, hoş buldum.
Efendim sizinle bugün tabii ki e-dönüşüm, elektronik imza, kayıtlı e-posta, e-fatura, e-tebligat, e-yazışma konuları konuşacağız ama bu E üzerinde biraz duracağız tabii. Bu E nedir? Onunla başlayacağız. Çünkü her şey bunun üzerinden. E dönüşüm diyoruz, elektronik imza, E imza diyoruz, E posta diyoruz, E fatura diyoruz. Neden dijital dünyada D demiyoruz da E diyoruz?
Güzel bir soru, iyi bir başlangıç. Tek olunca faydalı, birden çok olunca zararlı oluyor diyelim.
Peki.
Elektronik denmesinin sebebi daha eski alışkanlık. Dijital tabiri, terimi daha geç hayatımıza girdi. Eskiden elektronik diyorduk, bugün dijital dediğimiz şeylere. İkincisi de genelde dünyada şöyle bir eğilim var. Elektronik, o eskiden gelme alışkanlıkta elektronik dediğimizde, dediğimizde bir şeyin başında büyük ihtimalle onun arkasında bir yasal düzenleme ve teknik standart var diye algılanıyor. Dolayısıyla çok genel adı dijital dönüşüm ya da dijitalleşme olmakla birlikte bir şeyin, uygulamanın önüne geldiğinde onun bir yasal düzenleme ve teknik standarda dayalı olduğunu düşünebiliriz.
Bu çok önemli bir kriter. Yani dijital dönüşüm yerine dönüşüm dediğimizde aslında o dönüşümün yasal bir düzenlemeyle ortaya çıktığını bilmemiz gerekiyor ya da böyle algılamamız gerekiyor. Doğru mu efendim?
Evet, evet. Genel olarak böyle.
Şimdi tabii bütün bu dönüşümlerde bizim kullandığımız pek çok sistem var. Bu sistemlere biraz gelelim. Bu sistemler ne kadar güvenli? Önce onu sorayım. Çünkü dijital ortamın güvenliği konusunda hala bazı çalışmalar devam ediyor. Sürekli gelişen, değişen güvenlik çalışmaları devam ediyor. Siz bu noktada e-dönüşümlerdeki noktasında nasıl görüyorsunuz güvenliği?
Kağıda dayalı süreçlerden daha güvenli olduğu kesin.
Neden?
Birçok sebep var. Yani şöyle düşünün. Yani siz bir postaya verdiğiniz bir önemli bir bilgi içeren bir yazı olduğunu düşünün. Şimdi bunun yolda kimin tarafından görülüp edildiğini bir kere görmeniz neredeyse mümkün değil. Anlamanız bile mümkün değil. Çünkü o eski teknolojilerle bunu tespit etmek çok zor. Dijital dünyada, elektronik dünyada bunların minimum, en azından tespiti mümkün. Dolayısıyla önlemleri de daha fazla. Birçok şey verilebilir. Kim hangi veriyi elliyor, ne kadar ulaşıyor, ne kadar kullanıyor. Yani bu tür bütün ölçme değerlendirme sistemleri tabii ki güvenliğe karşı, yani güvensizliğe karşı ve zafiyetlere karşı tedbirler, Bunların işte teknolojileri, bilimsel tarafları oldukça gelişmiş durumda. Her ne kadar yerinde bir kaygı ve düşünce olsa da güvenlik ve tabii ki önemli de bir sorun. Ama hani kıyaslamalı olarak genelde hani şunu bilmekte fayda var. Diğer yani elektronik dışı yöntemlere göre elektronik yöntemler her zaman daha güvenlidir. Ama elektronik yöntemlerin içinde güvenlik konusunu tartışmak mutlaka önemli. Burada tabii güvenlik zafiyetleri var ve bunlara yönelik alınan tedbirler var. Başta kriptoloji olmak üzere burada çok önemli bilimsel mühendislik çalışmaları yapılıyor. Her zaman siz güvenliği sağlayacak yöntemleri tehditlere karşı daha iyi tutmaya çalışıyorsunuz elektronik dünyada.
Evet,
büyük oranda da başarı elde ediyorsunuz ama tabii ki kayıp kaçak ve zafiyetlere karşı da bazen ciddi sorunlar yaşanıyor maalesef.
Sayın Samast, bütün bunlar tabii yine bir yazılım gerektiriyor. Dolayısıyla siz de bu yazılımları yapan bir teknoloji firmasının genel müdürüsünüz. Bu yazılımları yaparken örneğin e-fatura yazılımları dediğimizde ya da e-tebligat yazılımları dediğimizde hepsinin bir temel algoritması mı var yoksa kurumdan kuruma istenen duruma göre değişen algoritmalar mı kullanıyorsunuz? Nasıl bir sistem uyguluyorsunuz?
Burada şimdi bir belgenin oluşturulması ve bu belgenin taraflar arasında dolaştırılması, paylaşılması gibi iki temel bacak var. Dolayısıyla da öncelikle bir belgenin elektronik ortamda hem yasal geçerli hem güvenli bir şekilde oluşturulması. Bunun araçları var, teknoloji araçları var. İşte bu elektronik imza dediğimiz hani uygulamanın arkasında şifreleme bilimi yatıyor. Ve burada da işte çeşitli tabii ki hem algoritmalar var hem de uygulanan yöntemler var. İşte zaman damgası gibi kullanılan teknolojiler var. Paylaşım tarafında da işte elektronik posta teknolojileri ve dolayısıyla bu kayıt elektronik posta teknolojisinin arkasındaki güvenli SMTP teknolojileri dediğimiz teknolojiler var. Dolayısıyla da genel olarak evet yöntemler ve algoritmalar dünyada bilimsel ve mühendislik tarafta bilinen şeffaf bilgiler. Bunları alıp siz uyguluyorsunuz. Örneğin şifreleme tarafı için örnek vereceksek bilinen herkesin bildiği bir algoritmayla siz kendi anahtar uzunluklarınıza göre güvenli bir şey uygulama geliştiriyorsunuz. Burada ne sağlıyorsa bu belgenin kim tarafından oluşturulduğu iki bunun daha sonra değiştirilse bile değiştirildiğini tespiti ve şeyin herhangi bir şekilde inkar edilmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Ya da kimden kime gittiğini ve ne zaman gittiğini yine aynı şekilde garanti altına alıyorsunuz. Burada tabii yazılım dilleri ve teknolojileri var. Ayrıca burada serbestsiniz. Yani algoritmalar belli ama siz kendi yoğurt işinize göre çeşitli yazılım teknolojileri, dilleri, mimarileri kullanabilirsiniz. Örneğin işte .NET teknolojileri, Java teknolojileri, işte Node.js, yok React. Yani ön yüz ve arka yüzde yazılımcılar, yazılım dilleri ve teknolojilerinde serbestler. Ama algoritmalar ve yöntemler dünyada herkes için aynı ve biliniyor. Bunlar da bilimsel ve mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkan şeyler diyelim.
O zaman burada daha önemli bir nokta ortaya çıkmıyor mu? Onu sormak isterim. Bu e-dönüşümde yani elektronik dönüşümde yasal düzenlemesi olan dijital dönüşümde yerli yazılımın önemi mi ortaya çıkıyor? Bu neden önemli?
Tabii yerli yazılımın da önemi ortaya çıkıyor. Bu konularda bilimsel tarafta da yani çalışmaların da önemi çıkıyor. Yerli yazılımın tabii bu tür şeylerde sadece güvenlik bağlamında ve güvenlik bağlamında değil hani işin ekonomik boyutu da çünkü çok büyük ihtiyaç olduğu için burada çok fazla yazılım maliyetleri var. Dolayısıyla da hani ülkenin ekonomisine döviz kazandırmak, ithalatını engellemek, hatta bunu ihraca da çevirmek açısından da önemli. Dolayısıyla da hem güvenlik açısından hem ekonomi açısından dediğiniz gibi yerli yazılım geliştirme büyük önem arz ediyor. Bizim sektörümüz, yazılım sektörümüzde hükümetin de destekleriyle bu konuda çok hani epey mesafe kat edildi. Şu anda da yoğun çalışmalar yapılıyor. Türkiye bu noktada kendini ispatlamış, iyi ve performansı yüksek ülkelerden birisi diyebiliriz. Yani peki, yazılımlarımızın çoğu yerli bu noktada.
Peki e-dönüşümün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye açısından? Nereye gidecek, nasıl olacak? Şu anki durumla gelecek arasındaki fark nedir size göre?
Şöyle, Türkiye iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Genel olarak onu kesin söyleyebiliriz. 30 yılı aştı Türkiye elektronik dönüşümde emek veriyor, çabalıyor. Dünyanın öncü ülkelerinden sayabiliriz Türkiye'yi. Hem mevzuat itibariyle hem işte uygulamalar ve devlet tarafındaki yine kamu kurumlarının çıkardığı uygulamalar. Burada artık milyonlara yayılmış şeyler var, kullanıcılara ulaşmış uygulamalar var. Teknolojiler ve bu bağlamda geliştirilen uygulamaların büyük çoğunluğu yerli artık. Dolayısıyla hani toplam performans olarak Türkiye dünyanın en iyi ülkelerinden arasında sayılabilir, sayılmalı, sayılıyor. Bundan sonra nereye gider? Tabii Türkiye bu kaçınılmaz şeyini, girdiği yolu daha da büyütecek. Şimdi yeni teknolojilerle birlikte, yapay zeka, blockchain gibi teknolojilerle destekleyerek hani dijital Türkiye'nin oluşumunda yine Türkiye dünyanın öncü ülkelerinden birisi olmaya devam eder, görünüyor. Peki. Burada tabii en önemli konu artık teknolojilerin bu olgunluk seviyesinde ürünleştirilerek dünyaya satılması. Şu anda yani Türkiye'nin önündeki en büyük şey, başarı şeyi, performans kriteri artık elimizdekini satabilmek.
Peki efendim, burada bir de şöyle bir nokta var. O da var olan bu e-dönüşümde özel sektör, devlet, bunların katkısı oranı nasıldır, nasıl olmalı? Sadece devletten mi beklemeli bu dönüşümde yatırımı, yoksa özel sektör kendi içerisinde bu yatırımı nasıl sübvanse edebilir?
Bugüne kadar şöyle, devlet, hükümet liderlik yaptı, özel sektör de tüm yatırımı yaptı diyebiliriz. Hani başka ülkelerde daha çok özel sektörün liderliğiyle ve inisiyatif almasıyla ve öncelikle de otoregülasyonlarıyla gelişen konular, bizde bizim kültürümüzün de bir şeyi olarak maalesef devlet el atmadığında özel sektör teknoloji de olsa sanıldığı gibi öncülük ve liderlik yapmıyor. Yapmıyor. Çünkü aşırı güvensiz ve hassasiyet düşünceleri var. Hani o kısma girmeyeyim. Ama bugüne kadar Türkiye'de bir e-dönüşüm olduysa öncelikle bu devletin sayesindedir. Özel sektörün sayesinde değildir. Özel sektör devletin açtığı alanlarda kısmen ve nispeten yaptığı yatırımlarla çeşitli roller üstlenmiştir. Bu teknoloji geliştirme, uygulama geliştirme, şu bu. Ama Türkiye'de elektronik imza varsa bu 5070 sayılı elektronik imza kanunun 2004 yılında çıkmasıyla oldu. Onun öncesinde Türkiye'de özel sektörde bir tane elektronik imza uygulaması göremezsiniz. Ama ondan sonra zorunlulukla birlikte şu anda işte bugüne kadar 8 milyona yakın elektronik imza üretildi. 3 milyon civarında aktif kullanıcı var. İşte elektronik posta öyle. Elektronik fatura Türkiye'de zorunlu hale getirilene kadar Türkiye'nin büyük kurumları bile e-fatura kullanmıyordu. Hani kibarca öz eleştiri olarak paylaşıyorum bunları. Dolayısıyla toplamda bakarsak hani Türkiye Doğu dünyasının karakteristik özelliklerini taşıyor maalesef bu konuda. Yani bugün bile özel sektörümüz bu tür konularda inisiyatif alıp liderlik yapmak yerine devletin ağzına bakıyor. Çok şükür ki devletimiz de az önce dediğim gibi e-dönüşümü 30-40 yıldır öncelikleri arasında aldığı için de bu alan ilerliyor. Devlet burada kör sağır kalsaydı şu anda Türkiye dünyanın en geri ülkelerinden birisi olurdu. Özel sektörümüz de çok fazla bağırmazdı.
Peki,
ne oluyor demezdi yani.
Peki, özellikle bu kendi alanınızla ilgili son söyleyeceğiniz birkaç cümle varsa onu almak isterim.
Şöyle tabii az önce dediğim gibi yani Türkiye çeşitli parametreler itibariyle bakıldığında dünyanın sayılı öncü ülkelerinden birisi. Daha da iyi olacağı bir yolda ilerliyor. Özellikle teknolojilerimizin, ürünlerimizin dünyaya satılması bu konuda önemli. Bu yönde de önemli teşvikler var. Özel sektör burada çok gayret etmeye başladı artık önü açılınca. Şimdi işte üniversitelerde ve şeyde yeterli eleman yetiştirme konusu. Şu anda sektörün en büyük sıkıntısı nitelikli eleman, işte yazılımcılar başta olmak üzere. Şu anki eğitim ve buna dayalı şeyler ekosistemde Türkiye'nin e-dönüşümün önünde nedir en büyük sorun derseniz ben şeyi görüyorum. Nitelikli eleman ihtiyacının sağlıklı giderilemeyişini. Hani onu da vurgulamış olayım vesilenizle.
Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, bizimle paylaştığınız bilgiler için. Çok sağ olun, kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyiciler,
teşekkür ederim, sağ olun.
Verion Teknoloji Genel Müdürü Sayın Yüksel Samas'la e-dönüşümü değerlendirdik. Teknovadi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, şimdiki konuğum yine çok değerli bir konuğum. Efendim dijital oyun sektörünü konuşacağız sizinle. Moralabs kurucusu, ortağı, kurucu ortağı, CEO'su Sayın Kamer Kemalkaya. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi efendim dijital oyun sektörü dediğimizde böyle devasa bir şey gözümüzde var. Biz biraz daha onu sizin özelinizde sevgili dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Özellikle Moralabs olarak siz neyi amaçladınız ve nasıl başladınız? Bununla başlayalım isterseniz.
Tabii ki. Biz mobil oyunlar geliştiriyoruz özellikle. Bilkent Üniversitesi'nin Teknokent'inde Cyberpark'ta yer alıyoruz. 17 kişilik bir ekibimiz var. Çokça geliştirdiğimiz, birçok alanda geliştirdiğimiz puzzle, kelime oyunları, aksiyon oyunları tarzında geliştirdiğimiz birçok oyunumuz var. Oyun serüveni aslında ben kendim başlangıcımı biraz anlatayım isterseniz. Üniversite yıllarında başladım. Oyun oynamayı çok seviyordum. O zaman PC oyunları, bilgisayar oyunları oynuyorduk. Sonrasında acaba bunu yapabilir miyim derken sonrasında bunu yapmaya başladım. Yazılımı nasıl olur oyun yazılımı şeklinde. Ve böyle oyun yazılımı başlamış oldu. Hani şeyi fark ettim. Aslında oynamanın yazmanın oynamaktan daha keyifli olduğunu fark ettim. Çünkü bir şey üretmek çok güzel. Ortaya bir şey koymak, insanların ona dokunması, onların yorumlar yapması çok keyifliydi. Moralabs'ta 2013 yılında bu hedeflerle mobil oyunlar geliştirip dünyaya bunları insanları oynatmak hedefiyle yola çıkmış oldu.
Evet, şimdi tabii oyun dediğimizde siz de kendi başlangıcınızdan bahsettiniz. Sadece oynamak, vakit geçirmek değil, bir şeyler yaratmak, bir şeyler üretmek. Hani şöyle aklıma geliyor, oynadığımız oyunlar bir strateji olacak, bir şey bir yerden bir şey alacaksınız, evet, bir yere götüreceksiniz. Yani bir puzzle oyununda bile bu var aslında.
Ya bu aslında yaratıcı sektörler arasında oyun geliştirme. Baktığınızda yoktan bir şeyler ortaya koyuyorsunuz ve yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Her seferinde içerisinde bir yenilik eklemeye çalışıyorsunuz. Çok güzel tarafı bu aslında. İlk başları, o yaratma süreçleri falan çok sancılı. Sonraki adımda bir kullanıcının eline dokunduğunda, ona bir şey hissettirdiğinizde, kızdığında bile aslında bir şey hissettiriyorsunuz ya, o aslında seviyor ve istediği gibi olmadığı için kızıyor. Bu hisleri yaşamak, sonrasında bunların daha büyük kitlelere gitmesini sağlamak. Bu süreçler çok keyifli baktığınızda.
Evet. Gerçekten çok önemli ve şimdi burada anladığım kadarıyla genel PC sektöründen ziyade mobil sektör daha ön planda galiba, değil mi?
Yok, aslında dünyada
yoksa beraber mi ilerliyor?
Aslında beraber ilerliyor. PC sektör çok büyük bir sektör. Şöyle bir durum var sadece. Mobil cihazlar herkesin yanında ve herkes artık oyun oynamayı öğrendi. Önceden bilgisayar oyunu oynayan insanlar daha böyle işte oyun başında saatlerini harcayan, bunu çok fazla emek veren, herkesin yapamayacağı bir şeydi. Ama şimdi mobil cihazınızdan giriyorsunuz. Bir yerde beklerken vakit geçirmek için, keyif almak için çok kısa sürede oynayabiliyorsunuz. Herkes oyun oynamaya başladı. Mobilin kazandırdığı şeylerden biri bu. Bir de üretim açısından baktığınızda daha kısa sürelerde üretip daha çabucak sonucunu görme imkanınız var. Ama bir bilgisayar oyununu geliştirmek çok büyük ekiplerle, çok büyük yatırım yardımlarla, hani böyle 300 kişiler, 500 kişilerle yıllarca, 2 yıl, 3 yıl süren şeyler. Onun yatırımı da çok büyük. Sonucunda aldığınız kazanç da ona göre daha büyük olabiliyor. Ama oyun dünyasının şöyle bir hani dezavantajı var. Bir oyunu insanlar seviyorlar ya da sevmiyorlar. Siz düşünün, 3 yıl boyunca bir şey geliştiriyorsunuz ve çöp oluyor bir anda baktığınız. Hani biraz onu iyileştirmeye çalışıyorsunuz ama hani olmadığında da bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir zorluğu var. Ama eğer güzel bir değer yaratırsanız, herkesin, insanların beğeneceği bir oyun yaratırsanız da o zaman kazancınız da diğer birçok sektöre göre çok yüksek olabiliyor. Çok katma değerli bir sektör.
Dijital oyun sektöründe bir de çabuk tüketim var.
Evet, evet. Değil mi? Evet,
yani
evet.
Kendimden örnek vereyim. Çok beğendiğim bir oyunu maksimum bir sene oynarım.
Öyle.
Yani ikinci seneye
ya orada aslında şeyler var. Oyunların tipleri var baktığımızda. Şimdi mesela burada böyle çok büyük oyunlar aslında hemen onların da bir raf ömrü var, öyle düşünün. Hı hı. Yani mesela 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl oynanan, 10 yıl oynanan çok sevilen oyunlar var ama onlar işte bahsettiğim tarzda oyunlar. Bir de böyle şimdi cep telefonlarında karşılaştığınız hemencecik böyle oynayıp tamam 5 günlük oyunlar var mesela. Onların raf ömrü de o kadar baktığınızda. Tip tip aslında. İnsanların ihtiyaçlarına göre, insanlar o an ne istiyorlarsa ona göre karşılık veriyorsunuz.
Siz hepsini üretiyor musunuz?
Yok, biz hepsini üretmiyoruz. Hepsini bizim üretmeye gücümüz yetmiyor. Biz mobil oyun tarafında hem bildiğimiz sektör olduğu için hem dediğim gibi üretim daha kolay olduğu için, sonucunu daha çabuk görebildiğimiz için mobil oyun tarafında ilerlemeyi tercih ediyoruz.
Peki bugünkü çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Hı-hı. Şu an için hangi noktalarda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Hı-hı, hı-hı. Şimdi öncesinde bizim daha çok kelime Türk oyuncular, yani Türk sektörü içerisinde diye düşünebilirsiniz bizi. Daha çok Türk oyuncular bulmaca oyunları, kelime oyunlarını çok seviyorlardı. Orada bizim öne çıkan, özellikle bu cep telefonları marketlerinde, App Store, Play Store'da yer alan oyunlarımız vardı. Onlarla öne çıktık. Şimdi biraz daha hedefleri büyüttük ve Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Yine bir gizli obje, Miss Kate adında gizli objeleri bulma bir oyunumuz var, puzzle tarzında. Şimdi oraları hedefliyoruz. Oradaki oyunculara ulaşmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu orada yayınlıyoruz açıkçası. Bir böyle bir çalışmamız var. Bir de mesela Cyberpark'la yürüttüğümüz, şimdi bir Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği bir kamp olacak. Orada İngiltere pazarına girmek gibi bir hedefimiz var. Aslında hedef Orta Avrupa, işte Avrupa daha doğrusu ve Amerika en büyük hedefler arasında,
evet,
devam ediyor.
Evet, aslında bu global bir pazar.
Evet, evet, evet. Çok, evet.
Yani ama siz sanıyorum yani sosyolojik olarak da biraz halkları, kim neyi sever, ne yapar, onları da inceliyorsunuz.
Şöyle aslında mesela tabii dünyada aslında oyun sektörü en çok Kore'de. En büyük sektör orada. Ama onların dünyaya bakışıyla bizim ve Avrupa ve Amerika'nın bakışı birbirinden farklı. Mesela orada tutan bir oyun buralarda tutmayabiliyor. Burada tutanlar orada tutmuyor. Farklı aslında. İşte hani kullanıcıların beklentileri, işte kültürlerinden getirdikleri şeyler hepsi birbirinden farklı oluyor. Ama burada
o
güzellik...
O yüzden pazarlara
evet, evet, pazar. Tabii tabii, diyoruz ki hani bu pazar, evet burası biz biliyoruz. Ya da işte her pazarı da bilmeniz de çok mümkün değil. Ya da oradan bir ortakla bir şekilde girmeye çalışıyorsunuz. Bilen birileri, oranın kültürünü bilen birileriyle girmeye çalışıp sonuçta bu global pazardan siz de bir pay almaya çalışıyorsunuz baktığınızda.
Evet. Peki bir Türkiye dünya kıyaslaması, hı-hı, yaptığımızda, hı-hı, bu dijital oyun sektöründe, hı-hı, biz neredeyiz? Dünya nerede? Yani biz emekliyor muyuz? Koşmaya
yok,
mı başladık?
Yok, çok iyi gidiyoruz bu aralar. Biz işte 2013 yılında ilk girdiğimizde daha hani çok başlarıydı. Ama şu an Türkiye oyun sektöründe çok ileri bir aşamada. Üretim aşamasında en güzel şey bu. Çünkü ihracatın çok inanılmaz bir katkısı oluyor. Birçok unicorn çıktı Türkiye'den. Oyun alanında çıktı. Çok iyi oyunlar üretiyoruz ve dünyaya pazarlayabiliyoruz ve dünyanın beğenisini kazanıyoruz. Yani şu an hani gidip sorduğunuzda Türkiye oyun pazarını herkesin ilgisini çekiyor. Bir dönem yatırımcıların çok ilgisini çekti. Herkes bir Türkiye oyun pazarına gelip buradan bir yatırımlar yapmaya çalıştı, bulmaya çalıştı. Güzel bir yerdeyiz, iyi gidiyoruz.
Peki burada kümelenmeler var mı?
Var var. Şimdi şeyi fark edince işte bu oyun dünyasından inanılmaz, bir de çok küçük ekiplerle çok ciddi paralar, çok ciddi ihracat kaynaklar döndüğü için devlet de bunun farkına vardı ve buraya sürekli işte ayrıca bir destek vermeye çalıştı. İşte bu bahsettiğim şey de bizim yine bir kümelenme çalışması. Bunun gibi birçok var. Oyun sektörüne yapılmış birçok kümelenme çalışması var. Orada da topluluk halinde işte fuarlara katılıyorsunuz ya da işte yurt dışında başka firmalarla görüşme imkanlarınız oluyor gibi birçok kümelenme çalışması yapıyor ve güzel sonuçlar da elde ediyorsunuz. Oradan birçok ortaklıklar buluyorsunuz. Oyun yayıncı firmalarıyla buluşma imkanları yakalıyorsunuz ya da yatırımcılarla görüşme imkanı yakalıyorsunuz. Güzel destekler var bu konuda.
Şimdi bildiğim kadarıyla özellikle dijital oyun sektöründe pek çok farklı disiplin, aynı hayattaki gibi.
Evet.
Bu dijital sektörde de farklı disiplinlerin evet. bir araya gelmesi önemli.
Evet, güzelliği orada zaten
değil
aslında.
Mi?
Evet.
Yani şimdi sizin fikrinizi hayata geçirmeniz açısından görsellik mi önemli, matematik mi önemli?
Hepsi çok değil önemli. Mi? Şimdi orada mühendisler var. Yazılımı yapan yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri var. Bir tarafta artistler var, çizerler var. Bir tarafta oyun tasarımcıları var. Sadece oyunun kurallarını belirleyen insanlar var. Bir tarafta oyunu büyütmeye çalışan, bir topluluğu yönetmeye çalışan insanlar var. Bir tarafta daha işletme iktisat okuyup bu insanları kazanmayı nasıl yapabilirim diye birçok alan bir araya geliyor. Bir tarafta ses müzik var baktığınızda. Güzel yanı burası. Çünkü farklı disiplinler bir arada çalıştığı zaman yaratıcı şeyler ortaya çıkabiliyor. Çünkü aynı akıllar değiller. Dünyaya çok farklı bakan insanlar. Ben mühendisim mesela, bir görselciyle kesinlikle bambaşka bakıyorum. O da sana bir şeyler katıyor. Sen de ortaya bir şeyler katıyorsun. Ve böyle bu farklı kafaların bir araya getirdiği şeylerden çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor dolayısıyla.
Bir de bu sektörde en önemli noktalardan bir tanesi Sayın Kamer Kemerkaya. Geri dönüşümleri doğru analiz etmek galiba. Diyelim ki
evet.
çok güzel bir oyun karakteri
evet.
yarattınız.
Evet.
Elbisesi mavi. Eyvah kırmızı olsaydı bambaşka bir yerdeydi. Mesela.
Evet, evet. Ya şimdi bu aslında biraz yazılım dünyasının bir şeyi. Orada bir döngü var. Sürekli deneyip, küçük küçük deneyip, sonuçlarını görüp, sonrasında iyileştirip tekrar denediğiniz bir döngü var. Orada o kadar çok şey kullanılıyor ki, hani biz buna A-B test diyoruz. Dediğiniz gibi mesela diyoruz ki bu kırmızıyı kırmızı kıyafetliyi bir deneyelim. Bunu bir gösterelim. Bir kısım kullanıcıya bunu gösteriyoruz. Bir kısım kullanıcıya maviyi gösteriyoruz. Ve sonra ikisini karşılaştırıyoruz. Hangisini daha çok beğenilmiş? Birçok parametre var. O parametrelerden dataları topluyoruz. Ve sonrasında diyoruz tamam evet bu güzel. O zaman biz bununla devam ediyoruz. Ve bu parçalar bir sürü birçok parça. Hepsini küçük küçük denemelerle en güzeli en iyiye. İşte sizin bu dünyadaki parametrelere en yakın. Sizi en iyi götürecek, en iyi performans verecek şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Şimdi zor bir soru soracağım. O da hani açık uçlu bir soru aslında. Çok hani böyle istediğiniz gibi bir oyunu üretebilmek için ortalama ne kadar zamanınız oluyor? Ya da ne kadar zaman bırakıyorsunuz? Bir deadline noktasınız
evet.
var
aha,
mı?
Aha.
Çünkü bazen sipariş üzerine de alabilirsiniz.
Evet, evet.
Değil mi?
Şöyle aşağı yukarı bir şeyin ne kadar süreceğini biliyorsunuz. Çünkü hani bu kadar deneyimden, bu zamana kadar yaptıklarınızdan. Ama o da şöyle, hani onu da bir süre vereyim size. Yani ortalama bir mobil oyunu 6 ay gibi bir sürede çıkarabilirsiniz. 3-4 kişilik bir ekiple çıkarabilirsiniz. Ama asıl iş orada üretmekte değil, asıl iş onu pazarlamakta başlıyor aslında. O çıktıktan sonra işte bu dünyanın dediğim gibi temel parametreleri var. Bu oyun başarılı olacak mı, olmayacak mı? Onları tutturamadığınızda onlara ulaşmak için az önce bahsettiğimiz o küçük denemeleri yapmaya başlıyorsunuz. Ve o sürecin ne kadar olacağına siz karar vereceksiniz. Belki gidecek, istediği yere, doğru yere gidecek, başarılı olduğu yere gidecek. Bakacaksınız ki aslında bu bir debelenme süresi, buradan çıkmıyor. O zaman öldüreceksiniz o projeyi. Alacaksınız, üzüleceksiniz. Çocuğunuzu burada bıraktınız ama alacaksınız başka bir yer, başka bambaşka yeni bir projeyle devam edeceksiniz.
Evet, yeni bir sektör de oluştu aslında bu dijital evet. oyun sektöründen. Bir de dijital oyunları üretebilirsiniz. İstediğiniz gibi üretin. Bakın işte size
ya,
kodları veriyoruz
biraz
falan
çok
diye.
Zor şeyler aslında. Yani böyle,
ama böyle bir sektör de var.
Ya
bakıyorsunuz,
var evet.
Diyorlar ki işte şu yazılımla hadi bakalım istediğiniz oyunu yaparsanız diyorlar. Bunu satıyorlar.
Ama işte oradan çok fazla yeni şeyler üretemezsiniz. Hani o sınırlar içerisinde kalmak zorunda kalırsınız. Ama biliyorsanız işi, onu alıp ya şöyle şeyler yaptığımız var. Bizler de mesela alıp hazır böyle mesela bir hazır bir ürünü alıp ama çok basit haliyle prototip gibi düşünün. Onun üstüne kendi denemelerimizi yaptığımız, denediğimiz şeyler var. Böyle çalışmalar yapılıyor ama biliyor olmanız lazım. Yine öyle hani hiç bu dünyada hiç uğraşmamış, çalışmamış insanların yapabileceği şeyler değil. Çok basit haliyle koyarsınız. Onun izin verdiği ölçüde. O yazılıma size izin verdiği ölçüde bir şeyler koyabilirsiniz. Evet.
Peki son sorum. Gelecek perspektifiniz nedir? Hem dijital oyun sektörünün hem de kendi şirketinizin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Oyun sektörü giderek artan bir ivmeyle büyüyor. Şöyle söyleyeyim, biz mesela Amerika pazarını hedefliyoruz. Amerika pazarında 2023 yılında özellikle puzzle alanda, bizim alanımızda büyüklük 17 milyar dolar civarında ve 2030 yılında bunun 54 milyar dolar olması bekleniyor. Bu sadece mobil puzzle alanı, öyle düşün. Hani bunun PC diye. Zaten şu an mesela şeyi de Hollywood sektörünü geçmiş durumda. Oyun dünyasının kazançları baktığınızda. Bu da eğlence sektörünün bir parçası. İnsanlara daha ucuza eğlenme imkanları sağlıyorsunuz. Daha da büyüyecek. Biz ne istiyoruz? Biz geliştirdiğimiz bir oyunla bütün dünya oynasın istiyoruz. Bütün dünyaya ulaşalım istiyoruz. Türkiye'nin adını daha da büyütelim istiyoruz baktığınızda. Gitmek istediğim insanlara dokunalım. Onların sevdikleri işleri yapalım. Ve hep birlikte gelişelim aslında.
Peki bir şey daha küçücük eklemek isterim. Çok kısa bir 30 saniyem daha var. Tabii ki. Çocuklar bu oyunların neresinde?
Çocuklar bu oyunların tam içine doğuyorlar. Onların dünyası aslında. Bizden çok onların dünyası. Çocuklar her şeyi oyunla öğrendikleri için çok alışıklar, çok biliyorlar. Bir taraftan kısıtlamalar da var. İşte ebeveynlerin getirdiği aman, bazı insanların getirdiği aman oynanmasın. Ya tam olarak öyle değil. Olması gereken, onlar doğdukları dünyayı biliyor olmaları gerekiyor. Ve bunu yapabiliyor olmaları gerekiyor. O yüzden aslında belirli ölçülerde, belirli saat kısıtlamalarıyla ya da onları kontrol edilerek, kötü içeriklerden onları korumaya çalışarak bu dünyalara girmelerine izin verilmesi gerekiyor bence.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Moralabs kurucusu, ortağı, CEO'su Sayın Kamer Kemerkaya. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim davetiniz
Dijital
için.
Oyun sektörünü konuştuk ve sizlere bugün için veda etme zamanımız geldi. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.